Başladık.
Sende sorular hazır mı yoksa böyle?
Ben hazırım.
Hazırsın.
Hazırım.
Peki.
Sınır etkisinden sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader. Bugün yanımızda Samir Bey var. Samir Bey merhaba.
Merhabalar.
Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Ben 1948 doğumluyum. Suriye Bayırbucak bölgesinden ilkokulum Fransız bir okuldu. Ortaokul ve lise tabii Suriye Lisesi'yle bitirdim. 66'da Türkiye'ye geldim. İlk önce Fen Fakültesi'nde bir iki yıl okudum. Ondan sonra kimya mühendisliği okudum 6 sene kadar. Ve ondan sonra üniversitedeyken hayata atıldım. Üniversitedeyken birkaç ihale Suriye Türkiye arasında para kazandıktan sonra daha üniversitedeyken ilk fabrikamı kurdum. Ve sınıftaki arkadaşların başına koydum. Ve ondan sonra ticarete başladım ve o fabrikayla çalışmaya başladım. Fabrikamın adı İksa'ydı. İnşaat katkı maddelerin sanayiydi. Bir firma daha kurdum. O da kimyasal maddelerle ilgili. Adı Turhan Hafez. 91 senesinde Türkiye'de bir ekonomi sıkıntısı yaşarken Amerika'ya yöneldim. Amerika'ya gittim ve ilk müessesimi, ticari müessesimi 94'te kurdum. Bu Türkiye'den ithalat ve Amerika'da dağıtım gıda maddeleriyle. İkinci müessesem 2000'de kurdum. O da atık su arıtma konusunda projeler için Orta Doğu'ya uygulamak için. Amerika'da 2006'da döndüm Amerika'dan ve ilk defa Suriye'ye 30 sene aradan sonra Laskiye'ye döndüm.
Aslında sizin bu anlattığınız süreç boyunca siz bayağı göç etmişsiniz. Suriye'den Türkiye'ye, Türkiye'den Amerika'ya, Amerika'dan tekrar Suriye'ye ve şu an Türkiye'de.
Ve 2011 yılında olaylar patladığı zaman Suriye'den ayrılıp bu eve geldim İstanbul'a.
Aynen Beledi Podcast.
Çok kızıyorlar. Niye geldiler? Niye vatanların? Niye savaşmıyorlar diye. Savaşa inanmıyorsa, savaşan ve savaşın karşısındaki kişiler gibi düşünmüyorsa o zaman ne için savaşacak? Lokmamızı bölüşmek zorunda kalıyoruz.
Dilini, kültürünü, aileni, arkadaşlarını, alışkanlıklarını, her şeyi sıfırdan başlıyor.
Tabii bu arada daha Suriye'de ben bir sürü yatırımlar yapmaya kalktım. Bilhassa Bayırbucak bölgesinde daha modern bir tarım konusunda projelerimi uyguladım. Tam onun meyvesini yerken daha yalnız iki portakal yiyip Türkiye'ye geldim. Ve Suriye'nin ilk kivi çiftliği kurmuştum. Ancak resimde gördüm, kivileri bilmiyorum. Hiçbir şeyi göremedim, geldim. Enteresan olan, ondan sonra başka bir yöne döndüm. Suriye olaylar başladığı gibi ben daha fazla siyasete döndüm.
Hayatınız, Suriye kimliğiniz siyasete diyebiliriz.
Suriye kimliğim çünkü ben siyasi bir evde büyüdüm. Dededen kalmalar, hatta daha eski siyasi bir aile içindeyim. Hem baba tarafından, babam milletvekilliği var Suriye'de. Anne tarafı da milletvekilleri, bakanlar vardı. Hayat boyu biz politik hayat içinde yaşadık. Tabii bu ailenin kökü Türk olduğu için, daha fazla Bayırbucaklı olduğumuz için Osmanlı'dan beri bir ilişkimiz vardı. Dedem Arapçası da o kadar güçlü değildi. Böyle bir mazimiz var bizim Suriye'de.
Suriyeli Türkmen dediğimiz kesimsiniz siz o zaman. Bayırbucak.
Bayırbucak.
Türkçeyi zaten Suriye'deyken de biliyordunuz.
Evet.
Evde Türkçe mi konuşuyordunuz?
Hayır. Anne tarafı bilmez benim. Onun için biz anne tarafıyla daha fazla çok çoluk çocuk vardı diye hep orada büyüdük. Yazın çiftliğe yahut köye gittiğimiz zaman dedemin kurduğu bir köy var. O da adı Saray. Büyük bir köy kurmuştu. Orada Türkçe konu öğrenirdik ama Laskiye dönünce onun için daha değişik bir ortam. Düşündüm, ilkokulum Fransızdı ve ben Fransızca orada öğrendim. Sonra İngilizceye döndürdüm. Tabii Türkçe ve Arapça. Yani onun için farklı bir kültür oluştu bende. Onun için Suriye'de birazcık eski olduğum için çok değişik devrelere yaşadım. Zaten Suriye biliyorsunuz 1948-47'de Fransızlardan kurtulmuştuk yani bir o yüzden öyle bir yaşam var Türkiye Suriye'de. Oturmamış bir yaşam vardı çünkü. Bir anekdot ver olarak bir şey vereceğim. 2000 döndüm, yerleştim. 2004'te ilk girişim. 2006'da Amerika'dan dönüp yerleştim. 2008'de kimlik için yeni bir kimlik almaya kalktım. Ve Emniyet Müdürlüğü'nden müracaat etmem lazım. Akrabalarım duyunca dediler ki deli misin, gidemezsin. Bunu bizsiz olmaz. Gittim orada, dayımın oğluyla beraber gittik. Oradaki Emniyet Genel Müdürü, onlar çünkü onay verirler kimliğe. Benim adımı aldıktan sonra beni bir köşeye aldılar ve bir küçük bir odaya aldılar. Odada teneke bir koltuk, teneke bir koltuk. Hayatını yaz dediler. Ben ne bu davranış diye alışık değilim. Bana öyle 50-100 tane A4 verdiler. Bir de kalem, yaz hayatını. Yazmam dedim, yazacaksın dediler. Ya ne yazacağım dedim ben. O zaman 60 yaşındaydım. 60 sene geçti. 4 satır yazdım. Böyle. Tam beni 2,5 saat beklettiler. Sonra içeriye bir daldılar. Baktım dayım oğlu orada oturuyor. Oradaki Emniyet Genel Müdürü Semir Bey dedi tutukluyoruz. Gidin eşyalarını alın. Ben döndüm dedim. Niye beni tutukluyorsunuz? Sen niye Türkiye'de kaldın? Niye gelmedin dedi 30 sene. Ama böyle bir Suriye var. Yani bir kanun yok. Dayım oğlu kalktı ve dedi ki eğer halamın oğlunu tutuklarsanız Harun ailesi size karşı çıkar. Harun ailesi çok güçlü bir aile Lazkiye'de. Onun için...
Suriye'de o zamanlar aşiretler, aileler...
Değil, Lazkiye'de aile bu çok eski bir aile olduğu için Lazkiye'de, siyasi de ona adam baktım ki dur. Tabii benim için belki iki saniye durdu ama benim için bir 15 dakika gibi ama sonra tamam dedi seninle bir daha görüşeceğiz dedi ve çekip gittim. Şimdi bakın Suriye'de nasıl bir şey? Suriye Osmanlı'ya kadar Suriye aktif bir ülkeydi. O kadar aktif ki Suriye'nin Osmanlı son 200 senesinde 182 vali tayin edilmiş. Yani bir valinin çok kalmış olduğu hiçbir uzun süre olmadı. Suriye onun için çok hassas bir ülke. Hassas bir ülke diyeyim, hassas bir bölge. Bu bölgede bütün azınlıklar bulunmuş bu bölgede. O hassas bölgeyi onun için bunun neticesini hala oturmuş bir Orta Doğu göremedik Osmanlı'dan sonra. Osmanlı çok idare etmeye başardı. Büyük sıkıntılar oldu. Suriye'den de çok sıkıntılar da oldu ama başardı sonunda ve bunun dengesini bildi. Yani bütün azınlıklar, bütün diğer gruplar hepsinin nasıl, çünkü 400-500 sene yakın artık tabiatını bildi. Suriye, tabii Osmanlı 1916'dan sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sykes-Picot, İngiliz, Fransız, bir de gizli bir Rus vardı. Şah'ın adamıydı. Sykes-Picot böldüler Osmanlı'nın kalan ülkeleri. Hepimiz biliyoruz. Tabii bu arada çok fazla açıklanmayan bir şey var. 1916'da Amerikalılar baktılar ki biz dışarıda kaldık. Fransız, İngiliz paylaştı ama biz hiçbir şey, bir payımız yok. Onun için bir komisyon yolladılar. İki kişilik bir komisyon. Birisi din adamı, birisi politik araştırmacı. Bu komisyonun adı King Crane. 1919'da geliyor ve araştırmalar yapıyor. Bu araştırmalarda King Crane'in Suriye değil, Türkiye'nin bıraktığı Orta Doğu bölgesi. Suriye üzerine çalıştılar, 6 ay çalıştılar ve şöyle dediler. Bu çizgiyi, Sykes-Picot çizgileri doğru değil. Burası diyorlar ki, burası Kürt bölgesi, burası Ermeni bölgesi, burası Dürzi bölgesi, burası Sünni, burası Hristiyan, burası Alevi. Bunlar birbiriyle yaşayamaz dediler. Onun için onun üzerinde çalışılsın diye. Bir think tank grubu gibi ama değildir. Ve bu çalışma 3 sene saklandı. 1923'te açıklandı. Şimdi görüyoruz durumu. Suriye bir Fransız ordusu giriyor 1920'de General Gouraud ve Şam'a giriyor. Şam'da karşı gelen bir muhalif, bir halk ordusuyu kendisi tanklarla, uçaklarla gelirken o halk ordusunu yenerek Şam'a alıyor ve de Fransız sömürgesi oluyor Suriye. Enteresan olan Fransızlar iyi çalışmışlar. Onun için gelir gelmez 1920'de Suriye'yi bölmeye başladılar. Devlet devlet.
Suriye'nin içinde.
Şam devleti, Halep devleti
ve azınlıkları aslında böldüler.
Şimdi burada azınlıklar daha olmadı. Çünkü Şam bölgesi Sünnidir. Bir azınlık yok içinde. Halep bölgesi Sünnidir. Ama geldiler bir de dediler, baktılar ki Lazkiye'den Tartus'a, Lübnan'a kadar azınlık olan Alevilere Alevi devleti kuruldu. Şimdi bunu çok tartışılmıyor. Adı Devletül Aleviyin dediler. Alevi devleti kuruldu, meclisi de kuruldu, parası da basıldı, pulları da basıldı. Devlet kuruldu Halep'te. Şam'da devlet ama deniz kenarında Alevi Devleti. Ve bu devlet 1920'den 1936'ya kadar devlet Alevi Devleti kuruldu Lazkiye ve Tartus'ta. Tabii arasında Cebli, Banyas, Tartus ve Trablus vardı. Bu azınlık devleti bu. Ama Şam öyle değil. Ama bakın hemen böldüler. Ya yani amaç bölmektir. Bölmek neden? Çünkü böldükçe daha hakim kalabiliyorsun. Bütün bunların üzerine bir general kondu, Fransız. Fransız Pigeot diye bir general ve hakim oluyor ama bunların her devlet bir başkan kuruldu, başkanı kondu. Meclis de kuruldu. Meclis üyeleri de oldu. Ama azın mesela Alevi devleti Alevilere daha büyük pay verildi. Mecliste mesela 6 Alevi üyesi, 4 Sünni, 2 Hristiyan, 1 İsmaili. Bu belki önemsiz bir detay size ama bu önemli bir şey. Bunun sonucu bunu şimdi yaşıyoruz. Ama bir arada baktılar ki bunu en iyisi bir tek devlet arasında koyalım. Kendileri bir aday koydular. Adı Subhi Bereket, Hataylıdır. Meşhur bir isim belki, Subhi Bereket. Suriyeliler Muhammed el-Abid aday koydular. Muhammed el-Abid kazandı. Subhi Bereket Fransızlar tarafından olduğu için kazanmadı. Muhammed el-Abid Türkmendir. Ama Türkçe de biliyor. Osmanlı zamanında da okumuş. Ama Türkmenliğiyle değil, birazcık daha fazla Araplığıyla bilinen birisi ve ondan sonra Suriye'ye bir sürü cumhurbaşkanları geldi. İlk Haşim Atasi, adı Atasi ama Arap Türkçesine baktığımız zaman Haşim Atası Türkmen. Yani atası ailesi şimdi kendini tanıdı bu olaylarda. Hatta bir merkez kurdular burada, Batışehir'de. Atasızadeler olarak.
Atasızadeler.
Ve Suriye'de iki atasızade cumhurbaşkanımız oldu. Bir cumhurbaşkanımız, o da Türk, adı Şükrü Kuvvetli, soyadlı. Soyadlarından belli ki Türk bunlar. Bir tanesi daha oldu bir 50'lerde, o da cumhurbaşkanı oldu. O da adı Edip Çiçekli. Ondan yani hep Türk görenler var. Bir de ben görüyorsunuz. Öyle mi?
Şimdi aslında bu çizelgeye baktığımızda Suriye tarafına, Orta Doğu tarafına, bizim insanlarımızın, halkın o tarafa göç edip orada aslında yıllar sonra tekrar Türkiye'ye göç etmesiyle, yani yıllar boyunca, yıllar geçmiş yani, sadece yer değiştirmek yüzünden şu an günümüzde ırkçılığa uğrayan insanlar, o zaman yer değiştirmeseydi bugün bunu yaşamayacak mıydı?
Çok enteresan bir noktaya değindi. Çok ama. Çünkü öyle bir şey ki Suriye'ye şimdi gittiğin zaman, hani ve uğradığın zaman halkın %50'si Türkçe konuşur. Enteresan olan, bu bir Osmanlı devleti olduğu için bu sınır yoktu. Onun için Şam'da çok Türk olanlar var ama göç olarak değil, devlet tayin etmiş. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim sana, belki ilk defa bunu duyuluyor. Şükrü Kuvvetli, soyadı Türk ama kendisi Kürt. Yani Kürt asıllı, onun için. O hala onlar tartışılıyor ama bu ortaya çıkan bir gerçek bu. Atası Türk, Türkmendir. Çişekli Türktür. Ama şunu, bunlar çoğu tayinlerle orada evlilikleri oluyor. O kadar Suriye'de şimdiki aileler, yani Osmanlı'dan sonra o kadar Türk soyadı var ki, Osman Türk, Türk, Ali Türk. Soyadı Türk olan çok var. Akraba da değiller. Türk asıllı olunca. Ama Suriye'de Urfalı soyadı çok. Antepli çok. İstanbulli var. Bir sürü isimler oralı ile kalıyor oradaki soyadları. Onun için orada devlet olduğu için, geniş bir devlet olduğu için oradaki elemanları her yerde yayılmış oluyorlar. Yani enteresan olan, hacdaydım. Mekke'nin müezzini bize geldi ve çok gizliyse ben aslında Türk'üm dedi. Ve herkes onu Suudi biliyor dedi ama onun için bir olay var Fransa'da. Fransızlar Cezayir'i aldıktan sonra bir sürü Fransız Cezayir'e yolladılar. Orada memurluk, ticaret, devlet, emniyet. Ama onlar Cezayir 60'lı yıllarda Fransızlar geri döndükleri zaman, De Gaulle, General De Gaulle zamanında onlara Le Pied Noir diye hitap etti. Yani siyah ayaklar. Ve Fransızlar bile o geri dönen Cezayir'den kabul etmediler. Bunu aynısını yaşıyoruz şimdi. Türkiye'de bunu aynısı. Fransızlar yolladıkları kişi, onlar orada yaşadılar. Belki 50 yaş, 50 sene, belki 100 sene ama döndükleri zaman Fransızlardı. Bunlar Araplaşmamışlar ama Le Pied Noir diye bir ad koydular onlara. Yani aynı şey yaşıyoruz şimdi. Türk olanlar Osmanlı zamanında oraya gidenler şimdi Suriyeli olarak Türkiye'ye geldikleri zaman o şekilde biz onları görmemiz, bu çok hatalı bir şey. Benim için kurtuluş bir ırk tanımayan bir dinle sahip olduğumuz zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam la farka arabiyye ala acemi ve la esveda ala abyada illa bit takva, ancak takvayla, ne beyaz ne kırmızı ne acemlik, o önemlidir. Onun için bu memleketi, bu milleti, bu ümmeti kim hizmet ediyorsa o Müslüman sonunda, onun artık ne Türk'ü, ne Kürt'ü, ne Arap'ı, ne Türkmen'i, ne de Dürcüsü, hepsi bunlar hizmet edecek. O yüzden çok büyük bir hataya düşüyoruz. Bu hataya niye düşüyoruz?
Programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.